Ayrım 48, sayfa 596. Diran direncini zayıflatmak için tutuklunun ellerini bağladı. Her şey planladığı gibi gidiyordu. Buna rağmen Vartan dikkatli elden bırakmadı ve sık sık arkaya baktı. İkinci araba görünmüyordu. Adapazarı'nı arkada bıraktıktan sonra Papazyan, ikinci araba onlara yetişsin diye yavaş sürüyordu. Rıza Bey onunla aynı kadını seven adamla kendini düşüncesinde kıyaslamak için göz ucuyla Vartan'a baktı. Vartan da onu kaçamak süzüyor, bu arada Mora'yı düşünüyordu. Bu adam hoş ve yakışıklı görünüyordu, bunu itiraf etmeliydi. Sesiyle ve tavırlarıyla bir kadını mutlaka etkileyebilirdi. Belki Mora'yı baştan şiddetle alıkoymuştu ama birkaç ay veya birkaç yıl sonra önce vücut alışıyor, muhtemelen arkasından kalp onu izliyor. Acaba Mora gardiyanına aşık mı olmuştu? Bakışları karşılaştı. Kıskançlıktan doğan merak her ikisinde de antipatiye üstün gelmişti. Rıza Bey kim tarafından kaçırıldığını bilmezmiş gibi göstermelik bir sertlikle protesto etti. Buna hakkınız yok. Ben bir valiyim. Bu size pahalıya mal olacak. Polis ve ordu arkanızda olacak. Beni burada yol kenarında bırakın ve defolun. Söz veriyorum, sizi şikayet etmeyeceğim. Bu aptalca girişiminizin başarıya ulaşma şansı yok. O halde dedi Vartan kararlı bir sesle, birlikte batacağız siz ve ben. Kaçıranın yerinde o olsaydı Rıza Bey'in vereceği cevap da bu olacaktı. Maro'nun kocasını bir entelektüel ve bir eczacı olduğunu bildiği için onu zayıf ve korkak tabiatlı biri olarak hayal etmişti. Oysa şimdi karşısında vücut yapısı atletik bir adam vardı, her şeye hazır, güçlü bir adam. Vartan'ın kaçakken Bedri'nin elinden iki kez kurtulduğu, yoğun arandığı bir bölgede 3 yıl geçirdiği geldi aklına. Rıza Bey bu adamın kanıtlanmış direncini ve cesaretini hafife almamalıydı. Onu korkutmayı denemek faydasızdı. Rıza başka bir taktik denedi. Hasmının durumu belirsizdi. Rıza buradan yarar sağlayabilirdi. Vartan devam etti. Sahte tavırlar takımanıza gerek yok vali. Yüz ifadenizden benim kim olduğumu bildiğinizi gördüm. Rıza Bey gülümsedi. Ben çok şaşırdım Bay Vartan. Sizin Sivas'ta dar ağacında bittiğinizi düşünüyorduk. Vartan onun sözüne inanmadı, bu biz lafıyla Mora'yı kastetmesinden yaralandı. Buna rağmen sakin tavrını korudu. Sizin niçin kaçırdığımı siz de biliyorsunuz. Eğer karım ve oğlum serbest kalırlarsa siz de serbest kalacaksınız. Serbest diye şaşırdı Rıza Bey. Kırgın bir adam pozuna girdi. Ama onlar her zaman serbesttirler. Ben onları yarı ölü vaziyette kaçarken aldım. Yanıma kabul ettim ve onlara ailemin diğer üyelerine davrandığım gibi davrandım. Onlar bu dünyada yapayalnız kaldıklarına inanıyorlardı. Savaştan çöle dönmüş bir ülkede sizce nereye gitmeliydiler? Valinin inandırıcı gelen sesinden etkilenmemeye çalışan Vartan, zaten Maro'nun ve Thomas'ın tehcirde ve savaş yıllarında neler yaşadığı hakkında bu adamın anlattıklarından daha fazla bir şey bilmiyordu. Vartan, Rıza Bey'in gözünde onu küçük düşürecek sorular sormaktan kendini sakınıyordu. Rıza bunu gördü ve iyi niyetini ortaya koymak için fırsat bildi. Maro iyi, Thomas da. Ara verdi, Vartan korkuyla sordu. Thomas, ona ne oldu? Neredeyse 2 yıl oldu. Atla çıktığı gezilerden birinde kayboldu. Onu bulamadık, üzgünüm. Yıkılan Vartan bir yalanlama umarmış gibi Rıza Bey'e baktı. Belki de vali Thomas'ı daha sonra bir şantajda koz olarak kullanmak için elinde tutmak istiyordu. Rıza Bey'in gözleri Vartan'ın kuşkusunda haklı olmadığını ikna etti. Tarif edilmez bir acı onun içini öylesine parçaladı ki yüksek sesle hıçkırmamak için dişlerini sıktı. Vartan'ın öfkelenip bu öfkeyi ona yönelteceğinden korkmasına rağmen Rıza Bey ilgisizmiş gibi devam etti. Thomas'ı kendi oğlum gibi sevdim. Yanımda mutluydu. Onu bulmak için bir insanın yapabileceği her şeyi yaptım. Allah şahidimdir. Orduyu yardıma çağırdım. Bulunması için büyük bir ödül koydum. Diran içinden geçtikleri manzarayı izliyor, Papazyan yola bakıyordu. Ama konuşmanın tek bir kelimesini bile kaçırmamışlardı. Vartan, madem iddia ettiğiniz gibi mutluydu, o zaman niye kaçtı diye sordu. O kaçmadı. Gölün kenarında at biniyordu. Sanırım onu göçmenler yanlarına aldılar. Vartan başını eğdi ve kimsenin bozmaya cesaret edemediği bir sessizliğe gömüldü. Yeniden görmeyi umduğu Thomas. Thomas, küçük Thomas, çölde tek başına kimlerin elinde? Kapadokya'da mağaradaki yetim çocuklar geldi gözünün önüne. Kaya parçalarıyla örtmüş olduğu o küçük mezarı düşündü. Oğlu öldü mü? Hayır, bu kabul edilemez bir şeydi. Onun hafızasına sığar gibi değildi. 2 yıl olmuş. Şimdi nerede olabilirdi? Başına ne gelmişti? Zalim bir köylünün uşağı. Kürdistan dağlarında bir çoban oğlan mı? Bir deve sürücüsünün kölesi mi? Bu gibi düşüncelerden uzun süre ıstırap çekti. Bayıltıcı bir öfkeden titriyordu. Onunla bu dayanılmaz acıyı paylaşmak için Mora'yı yeniden görmeliydi. O ölmedi diye, bilincinde olmadan mırıldandı. Rıza Bey, bundan ben de eminim diye cevap verdi. Bartan bu sesi duyunca yerinden fırladı ve konuşmasını sürdüren Rıza Bey'e baktı. Bana göre Thomas bir yetim evine götürüldü. Ben Kilikya ve Suriye'deki tüm misyonerlerle ilişki kurdum ama maalesef hiçbir olumlu yanıt alamadım. Bartan bu sözleri kendi derdini bir müdahale olarak algıladı ve kesin bir cevap verdi. Peki misyonerler sayısız Ermeni'nin ölümünden ve çektikleri acılardan sorumlu bir adama niçin küçük bir Ermeni'yi vermek zorunda kalsınlar? Rıza Bey, Bartan'ın sözü bu konuya getirmesinden başından beri korkmuş, cevaplarını hazırlamıştı. Bu doğru değil, size bunu garanti ederim. Acaba tehcirlerle hiç ilginiz olmadı mı? Rıza birkaç ittihat üyesine karşı İstanbul'da açılmış olması gereken davayı düşündü ve kaçırılmasında soruşturmadan kurtulmasını sağlayacak bir imkan gördü. Bartan Balyan'ın savcılıkla kesin ilişkileri vardı. Stratejisinin bu ilk bölümünde Rıza kendini güvenle savundu. Ben memurum ve hükümetin emirlerini uyguladım. Ardından doğan kaosla bir ilgim yok. Aksine Bağbali'nin karşısında oldum ve pek çok kere bunun son bulmasını savundum. Mektuplarımın birer kopyasını belge olarak saklıyorum. Ben Ermeni halkın insani koşullarda tehciri için elimden geleni yaptım. Benim sakladığım ve koruduğum Ermeniler ve Ermenilere yardım için yiyecek ve para verdiğim yabancı misyonerler buna tanıklık edebilirler. Hatta piskopos. Bartan yeter diyerek onun sözünü kesti. Hayırseverliğiniz gözlerimizi yaşartacak. Ya sizin yardımcınız Bedri'nin birkaç ay önce Ürgüp'te öldürdüğü genç kadın ne olacak? Rıza şaşkın bağırdı. Bunu hiç duymadım. Allah'ın huzurunda yemin ederim. Yaverim genellikle kendi başına davranır. Hatta bazen emirlerime karşı çıktığı da olur. Size bir kere daha söylüyorum. Bu olaydan en küçük bir haberim yok. Annemin başı üzerine yemin ederim. Bartan'ın içindeki öfkenin kabardığını fark eden Diran Rıza'yı susmasını işaret etti. Dalkavuk dedi papazyan. Diran cebinden büyük bir mendil çıkardı ve Rıza'nın gözlerini bağladı. Onun sükunetinden ve sözlerinden etkilenmişti. Rıza Bey, Bartan'ın şuradan buradan edindiği bilgilerle oluşturduğu fotoğraftaki hırçın ve haksız, insanlık dışı kaba şiddet şanlısı adama benzemiyordu. Aksine vali ince tavırları ile eğitimli bir adam gibi görünüyordu. Diran, intikamcılıktan uzak durmalarının daha iyi olacağını düşündü. Rıza'nın kültürlü bir adam olmasının Bartan'ı zora soktuğunu hissetti. Akşam oldu, saatlerce süren yolculuğun ardından her biri kendini yorgun hissediyordu. Benzin deposunu doldurmak için durmak zorundaydılar. Ardından yolculuk far ışığında yeteri kadar erkenden fark etmedikleri balçıkta yavaş devam etti. Suadiye'ye varana kadar Bartan tek kelime konuşmadı. Otomobiller Amerikan kız yurdunun kapısının önünde durdular. Dira'nın bir dostu olan kapıcı kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Farları söndürüp arkasından onun oturduğu taş eve kadar arabaları sürdüler. Ev okulu çevreleyen dev parkın arka kısmındaydı. Sultanın polis tarafından aranan isyancıların sıkça saklanmış oldukları bir bodrum mahzeni vali için hapishane olarak belirlenmişti. Güvenlik olarak Rıza Bey bir halkayla duvara çakılmış zinciri ayağından bağlandı. Göz bağını çözdüler. Elinde bir fener tutan Vartan'a ve zincirin sağlam olup olmadığını kontrol eden Diran'a baktı. İçinde bir lazımlık ve bir saman çuvalı olan odayı kısa bir bakışla süzdü. En küçük bir korku belirtisi göremediği iki adama bakarak konuştu. Susadım, size su getireceğiz diye cevap verdi Diran. Kapıyı kapadılar ve sürgüyü çektiler. Yemek salonunda dostlar Rafi'nin onlara getirmiş olduğu kötü bir kanyağı içmekteydiler. Rafi, pansiyon yönetiminin ona tahsis ettiği bu evde mutlu bir bekarlık hayatı sürüyordu. Uzun ve biraz şişman, henüz 59 yaşında olmasına rağmen dazlak bir adamdı. Bir kazan mercimek çorbası pişirdi ve herkesin akşam yemeğine kalmasında ısrar etti. Benim ekmek, keçi peyniri ve zeytinim de var. Diran ve Abediz İstanbul'a geri dönmek için acele ettiler. Papazyan arabaları gece Avrupa yakasına götürmek için kardeşin onu beklediğini söyledi. Tutukluyu beklemek için Agop'la birlikte kalmak isteyen Vartan arkadaşlarını bahçe kapısına kadar geçirdi. Destekleri için onlara defalarca teşekkür etti. Vartan'ın elini sıkarken Papazyan ona karşılıklı dayanışma içinde olmadan Ermeni'nin herhangi bir şeyi başarma şansları yoktur diye cevap verdi. Size borçlandım dedi Vartan. Bugünün kendisi için olağanüstü bir özelliği olan Aram, yanında kalmamı istemiyor musun diye sordu. Gördün, ben bir adam gibi davranabiliyorum artık. Vartan onu omuzuna vurdu. Bu doğru elbette ama git ve dinlen, bunu hak ettin. Diran sevinçten parlıyordu. Kapıyı açarken kuzenine, olay bitmiştir, Maro yakında yanınızda olacak dedi. Vartan, Agop ikinci çorba tasını boşaltırken perdeleri çekilmiş eve geri döndü. Açlıktan ölmek üzere olduğum için seni bekleyemedim diyerek esnerken özür diledi. Salondaki uyuyacağı divana baktı ve ekledi. Sana itiraf edebilirim. Heyecandan gözüme uyku girmedi. Sinirler... Vartan kendisinin de farklı olmadığını ona itiraf etti. Tutukluya su ve yiyecek götürmek istediğini açıklayınca Rafi onu önce kendi karnını doyurması için zorladı. O beklemeli. Valiniz yani. Açlık onu ıslah edecektir. Vartan masaya oturdu. Rafi ona bir tabak getirdi ve kendine bir kadeh kanyak alarak karşısına oturdu. Agop yemeğini bitirmiş, uyumak üzere salona gitmişti. Kapıcı alt çenesinin ön cephesini süsleyen üç altın dişin üzerine diliyle dokunarak Vartan'ı gözledi. Rafi, biz seninle daha önce birlikte hiç çalışmış mıydık? Konuğunun onu hatırlamasından mutlu olan kapıcı, evet dedi. Siz milletvekilleri için bir toplantı düzenlemekle görevliydiniz. Bu doğru dedi Rafi. Ve siz Bay Vartan, o toplantıda harika konuşmalar yapmıştınız. Rafi, özülerek yüzünü buruşturdu ve kadehini bitirdikten sonra konuştu. Tüm bunların bizi nereye götürdüğüne bakın. Bütün çalışmalar boşuna. Bay Rafi, bunu nereden bilebiliriz? Eğer biz 1908'de hiçbir şey yapmamış olsaydık belki her şey daha kötü olurdu. Kapıcı diliyle yine altın dişlerine dokundu. Gerçekten bilemeyeceklerini söyledi. Salondan bir horultu geldi. Kapıcı üst kata çekilmeden önce Vartan'a bodrumdaki kapının yanında onun için ayrılan odasını gösterdi. Vartan aşağıya tutukluya götüreceği tepsiyi hazırladı. Rıza Bey yatmıştı ama kapısındaki sürgünün yana itildiğini duyunca kalktı. Vartan feneri rutubetten çürümüş bir tahtanın üzerine koydu. Rıza tepsiyi aldı, saman çuvalının üzerine oturduktan sonra dizlerinin üzerine koydu. Yemeği hayırhah bir bakışla inceledi. Özellikle bir kadeh konyak onu sevindirdi. Vartan sırtını güherçile lekeli duvara yasladı, sardığı bir sigarayı mumda yaktı. Rıza kadehini kaldırdı ve sessizce şerefe kaldırdı. Vartan, sağlıklı bir iştahla yemeğini yiyen Rıza'yı gözledi. Thomas'ın kaybolmasından doğan derdini özenle bastırmıştı. Şimdi önemli olan başladığı işi bitirmek, Maro'nun serbest bırakılmasını sağlayacak şartları konuşmaktı. Tutuklusunun onda uyandırabileceği tüm duyguları kendinden uzaklaştırmıştı. Karısının sevgilisi olmuş olan ve hala öyle olan bu adamın tüm soğukkanlılığı karşısında kendini zorladı. Rıza Bey tepsiyi yere koyarken, Maro'nun özgürlüğüne karşı sizin hayatınız dedi. Bu ses tonu Rıza'nın hoşuna gitmedi çünkü kendisine ultimatum verilmesine alışkın değildi. Gururu ve çıkarcılığının gerektirdiği cevabı verdi. Onun size gelmek için benim evimi terk etmek istediğini nereden biliyorsunuz? Benim yanımda sizin ona asla sunamayacağınız bir yaşam sürüyor. Derinden yaralanmış olan Vartan, öyle mi? Diye bağırdı. Altın bir kafeste mahkumiyet. Siz buna yaşam mı diyorsunuz? Güvenlik, refah, haylazlık, uşaklar. Bir kadın daha fazla ne isteyebilir? Özgürlük, bağımsızlık. Onun bir peçe altında boğulacağını, hareminizde canının ölümüne sıkılacağını bilecek kadar Mario'yu iyi tanıyorum. Vartan son sözüyle bilinçli olarak Rıza Bey'i horlamıştı. Rıza Bey sertleşti ama sükunetini korudu. Birbirlerini yaralamaya çalıştılar. Mario bu son 4 yılda değişti. Artık sizin tanıdığınız kadın değil. Sizin tek bir sözünüze inanmıyorum. Gerçi o sizi tamamen unutmadı. Ama sizsiz yaşamaya alıştı. Yeniden evlenmiş bir dul gibi. Bu söylediğiniz ona uymuyor. Maro sizinkinden başka bir kültüre ait. Avrupa eğitimi almış bir kadındır. Siz onu nasıl anlayabilirsiniz? Rıza Bey heyecanlandı. Ben de Avrupa'da yüksek öğrenim gördüm. Vartan gülümsedi. Rıza Bey'in heyecanlanmasından memnun oldu. Özgüven içinde açıkladı. Kararı Maro vermeli. Eğer o Antep'te kalmayı seçerse ben boyun eğeceğim. Rıza'nın yüzü karardı. Bu noktada Vartan valinin Maro'nun cevabını zaten bildiğini anladı. Rıza Bey içinin derinliklerinde yenilgiyi kabullendi. Vartan'ın hesaplarını bozmaya devam edebilirdi ama eğer önüne İttihad'ın eski önderleri gibi ülkesini terk etme olanağı konulsaydı Maro'yu vermeye yanaşabilirdi. Onun için vermeyeceği taviz yoktu. Her şeyden önce şimdi geçerli olan Vartan'ı ikna etmekti. Anlaştık. Takas nasıl olacak? Evinizde. Bir telgraf üzerine Maro'yu serbest bırakacak biri var mı? Sadece ikinizin bildiği bir formülü içinde sakladığınız için emrin sizden geldiğini bilecek bir kimse. Annem, polis bu işe karışmamalı. Rıza yüzünü buruşturdu. Hala işleyen bir sansür var. Resmi makamlar telgrafın içeriğinden olayı öğrenecekler. Biliyorum. İngilizler sizin üzerinizden iyi iş bağlamış görünüyorlar. Sizin hayatınızı kurtarmak için telgrafı Antep'e şifreli göndermeye ama annenize çözülmüş metin olarak vermeye hazır olacaklardır. Bundan eminim. Kuşkusuz. Ama ben buna rağmen bu yükü İngilizlere yüklemek istemem. Eğer olayın bundan sonrası için aramızda anlaşırsak ben böylesini tercih ederim. Ben de. Ya nasıl? Vartan düşünceli bir yüz ifadesi takındı ve ekledi. Sizin evden biri karımı buraya getirmeli, size karşılık olarak bana teslim etmeli. Rıza Bey başını salladı. Vartan devam etti. Ben polisin en yüksek düzeyde alarma geçirileceğini biliyorum. Bu nedenle ben de bütün önlemleri alacağım. Bir dolap çevirmeyi denemezseniz sizin için hayırlı olur. Rıza Bey vakarlı bir sesle "Bay Balyan" diye bağırdı ve elini göğsüne koydu. Ben Maron'un hayatını tehlikeye sokacak bir şey asla yapmam. Onu bütün kalbimle seviyorum. Onun dul olduğunu düşündüğüm için onunla evlenmek istedim ama o reddetti ve ben onun kararına saygı gösterdim. Gerçeği söylediğinden kuşku duymayan Vartan bir el hareketiyle sözünü kesti, konuyu değiştirmek istiyordu. Annenizin sizden geldiğini bilmesi için imza ne olmalı? Rıza, ışığınızın kuzusu diye imzalayın. O beni çocuğu olarak hep böyle adlandırırdı. Günün olayları ve heyecanı Rıza Bey'i bitirmişti ama içinde derin bir huzur hissediyordu. Tepsiyi kaldırmak için şimdi bükülen bu adamdan korkacak hiçbir şeyi yoktu. Dikkatli davranırsa bu olaydan zarar görmeden sıyrılabilirdi. Bay Balyan, size bir iş teklifim var. Bir iş mi? Vartan doğruldu. Şuna bak. Ben serbest kaldığımda polisin sizi topuğunuzdan vurabileceğinden korkmuyor musunuz? Artık İstanbul'da sizin ve karınızın sakin tek bir dakikanız olamaz. Bırak da bu benim sorunum olsun. Rıza Bey'in bu buz gibi cevaptan cesareti kırılmamıştı. Devam etti. Ben kendi adıma savaş suçlarının soruşturma komisyonunun önüne çıkmak zorunda kalmaktan çok çekiniyorum. Hiçbir şeyden gocunmam ama özellikle suçlu sandalyesine oturmak benim için asla hoş olmaz. Serbest bırakırsam bile iddiası önümü sarsar. Ben dosyanızın heyetin önüne konulmaması için aracı olacağım ve buna karşılık siz benden davacı olmayacaksınız. Bana bunu mu teklif ediyorsunuz? Rıza Bey gülümsedi. Çok hızlı kavradınız Bay Balyan. Bir sigara alabilir miyim? Vartan tütün paketini ve sigara kağıdını ona verdi. Muhtemel yargıçlarınız üzerinde benim bu kadar çok nüfuzum olduğunu size kim söyledi? Eğer sizin gibi ünlü bir Ermeni benim yanımda olursa, benim suçsuzluğumu ispat etmeye hazır olduğunu açıklarsa kimsenin beni yargılamaya cesareti olamaz. Vartan teklifi düşündü ve mırıldandı. Ya benden iddiamı ispat etmem istenirse? Ben kanıtları derhal size göndereceğim. Kanıtlarım var. Size hiçbir yalan şey söylemedim. Valinin suçsuz olduğunu kanıtlamak ve beraat ettirmesi için etkide bulunmak bakımından önerisi imrendiriciydi. O zaman bana kanıt yerine iyi niyetinizi gösteren bir şey verin. İngiliz elçiliğine bir mektup yazın. Osmanlı hükümetinin sizi serbest bırakması için benimle birlikte çalışmalarını onlardan rica eden bir mektup. Bir kağıt ve bir kalem gerekli. Bu birkaç dakikalık iş. Vartan tepsiyi zemin kata geri götürdü. Büfenin çekmecelerinden birinde gerekli malzemeyi buldu. Rıza Bey nemli zeminde sigarasını söndürdü ve hemen elçilik sekreterine yazmaya başladı. Vartan istihza dolu bir sesle "Yaşamayı bu kadar çok mu seviyorsunuz?" dedi. "Evet." "Bundan bir utanç duymuyorum," diye cevap verdi Rıza. Kağıttan gözünü ayırmadı. "Benim 3 karım ve 10 çocuğum var. 2 ve 1 yaşında 2 oğlum da bunların arasında. Ben yeteri kadar zenginim ve yaşıyor olmaktan mutluyum. Uzun ve mutlu bir hayat sürmek benim hakkım." Rıza mektubu Vartan'a verirken konuşmasını sürdürüyordu. "Biz düşman değiliz Bay Balyan. Bu meselenin çabuk ve en uygun biçimde çözülmesini ben de senin gibi istiyorum. Siz sadece kendi hayatınızla ilgilisiniz. Hem bununla hem başka şeylerle. Vartan bu başka şeylerin Maro'yla, belki de şimdi onu kaybetmekte olan valinin acısıyla ilgili olduğundan kuşkulandı." Vartan konuşmayı kesti. Daha önce yanında getirmiş olduğu battaniyeyi ona verdi ve kapıyı kapattı. Ardından Thomas'ın anıları onu bir babanın derin endişelerini sürükledi.